Ayrım 31. İktidar felsefesi. Memlekette yüzyıllardır bir soygun düzeni vardır. Hiç kimse bunun karşısına çıkmamış. Çıkanlar ya canından olmuş ya istikbalinden. Millet okutulmamış, hakkını aramasını öğrenememiş. Soyguncular da bunu fırsat bilmişler. Soy soyabildiğin kadar. Ama eski çamlar bardak oldu Türkiye'de. Bir kuşak yetişti ki bu ülkede bilinçli, Atatürkçü, dünyada dönen dolapların iç yüzünü iyi anlamış. Ve önemlisi imanlı, mücadele güçleri var ve mücadele etmeye kararlılar. Bu şartlar altında artık sömürü düzeni bir ölçüde duracak, durmaya mecbur olacak. İşte bugün millet bu kanun tasarılarının karşısına çıkarken, bu bilinçli ve imanlı kuşağın ilk eylemlerine öncülük ediyorlar. İşe parlamentodan başlıyorlar. Bu gençlik kuruluşlarından birinin bir bildirisi midir? Hayır. Çetin Altan'ın, İlhan Selçuk'un, İlhami Soysal'ın bir yazısı mıdır? Yine hayır. Muammer Aksoy'un bir konuşması mıdır? Hayır, hayır, yine bilemediniz. Bu yazı, Sadi Koçaş tarafından yazılmıştır ve 13 Mart 1971 tarihini taşımaktadır. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin 13 Mart günlüğü nüshasını okuyanlar, iktidar felsefesi başlıklı yazıyı hatırlayacaklardır. Sadi Koçaş bu yazısını parlamento üyelerinin maaş ve ödeneklerini artırmak için girişilen anayasa değişikliği üzerine kaleme almıştır. Yazar o günlerde bu anayasa değişikliğine karşı çıkıyor ve gençleri soygunculara karşı savaşan bilinçli, imanlı, kararlı kuşaklar olarak niteliyor ve bu eylemleri övüyordu. Tarih 13 Mart 1971. Bugün Sadi Koçaş artık bir devrimci gazetede ara sıra yazı yazan bir milletvekili değil. Şimdi o, sorumlu bir kadronun kuvvetli adamlarından biri. Başbakan, idari ve siyasi işler yardımcısı olarak yeni düzenin mimarlığını üzerine almış. 12 Mart'tan sonra kurulan yeni düzende sık sık adı duyuluyor. Sadi Koçaş'ın 13 Mart 1971 günü yazısına konu olarak seçtiği anayasa değişikliği, Adalet Partisi döneminde değil, kendi iktidarlarında gerçekleşme olanağı bulmuş. Ama belki kaderin garip tecellisi, Koçaş'ın eski yazıları, makabline şamil olarak bugünkü tutumunun karşısına geçmiş. Siyasi kaderdir, ne diyelim, bir iktidar felsefesi değil belki de. Fakat yine aynı Sadi Koçaş'ın, üstelik başbakan yardımcısı olduğu bir devrede, yüzlerce kişi, söz, yazı ve beyanlarıyla son anarşik ortamı yaratmak suçundan gözaltına alınmışlardı. Acaba Sadi Koçaş, milletvekili ve bakan olmasaydı, kendisi de gazetelerde yazdığı yazılardan dolayı gözaltına alınsaydı, acaba ne düşünürdü? Bilemeyiz, bilmek de istemeyiz. Koçaş'ın bu satırlarını, tutum ve davranışlarını, eski yazılarına konu olarak seçtiği düşüncelerine göre yeni baştan gözden geçirsin diye aktarmıyoruz. Siyasettir bu. Dün hayır dediğine, bugün evet diyebilirsiniz. Amacımız, Başbakan İdari ve Siyasi İşler Yardımcısı Sadi Koçaş'ı eleştirmek değil, bir zamanlar devrimci gazetelerde yazılar yazan eski ihtilalcilerden vatandaş Sadi Koçaş'ı vicdanı ile baş başa bırakmaktır. Çünkü en büyük yargıç insanın kendi vicdanıdır. Ortam 2-29 Ağustos 1971 Haftalık Dergi. Meğer neymiş? 12 Mart sorumlularından Bay Sadi Koçaş, Günaydın gazetesinde seçim sistemi üzerine düşüncelerini yazarken her nedense Balyoz Harekatı'na da değinmiş. Bakınız ne demiş. Devletle pazarlık masasına oturmak isteyen bir anarşist grubuna, hükümet başkanı tarafından en yetkili olması gereken bir hukukçular grubuna hazırlatılarak verilen ve kaçırdıkları diplomatı iade etmedikleri takdirde bunları koruyan ve saklayan ve tahrik edenlerin tutuklanmaları hakkındaki cevap üzerine bir kısım valiler, anarşistlere hükümet tarafından verilen sürenin sonunu dahi beklemeden hemen ertesi gün kitle halinde tutuklamalara girişmiş ve olayla hiç ilgisi olmayan yüzlerce vatandaşı tutuklamışlardı. 17 Mayıs 1971 gününden sonra olup bitenleri bilmeyenler, hükümet sadece konsolosu kaçıranlarla ilgileri olanları, bunları kışkırtanları gözaltına almak istemiş. Ancak bazı yetkililer bu emri yanlış anlayarak birçok kişiyi evlerinden toplamışlar herhalde diye düşüneceklerdir. Gerçek bu muydu acaba? Nihat Erim döneminin Başbakan İdari ve Siyasi İşler Yardımcısı Sadi Koçaş Bey'in 17 Mayıs 1971 gecesi saat 22.45 haber bülteninde okuduğu bildiriye de göz atalım. Burada da denilmiş ki, Kaçırılan başkonsolos bu bildirinin yayımlanmasını takip eden en kısa süre içinde derhal serbest bırakılmadığı takdirde ve sözü geçen gizli örgütle uzak yakın ilişkisi bulunanlar ve masum gençlerimizi kışkırtıcı yayım ve sözleriyle kanunsuz hareketlere teşvik eden ve kimlikleri güvenlik kuvvetlerince öteden beri bilinen kimseler, sıkı yönetim bölgeleri dışında bulunsalar dahi sıkı yönetim kanunu gereğince derhal gözaltına alınarak en yakın sıkı yönetim komutanlığına teslim edileceklerdir. Bu bildiriyi yok sayıyor Koçaş. Ünlü bildirinin şu bölümüne bakınız. Hükümet, konsolosu kaçıran gizli örgütle uzak yakın ilişkisi olanların yakalanmasını istedikten sonra ayrıca bir de masum gençleri söz ve yazıları ile kışkırtanlar diye bir ifade kullanmaktadır. İşte idare amirlerinin bundan anladıkları, ne kadar solcu fişlediyseniz hepsini içeri alın olabilirdi ancak. Valiler de hükümetin bu emrini iki etmediler ve bu kez devlet rehine almaya başladı. Aydınlar kitaplarıyla birlikte cezaevlerine kapatıldı. Bildirinin sonunda üstelik bu bildiri bütün sıkı yönetim komutanlıklarıyla sıkı yönetim bölgesi dışındaki idare amirlerine ve emniyet makamlarına kesin emir niteliğindedir denmekteydi. Görülüyor ki hükümet açıkça bütün solcuları içeri alın bu kesin emirdir demiştir. Yoksa Sadi Koçaş Bey'in masum gençler dediği konsolosu kaçıran Mahir Çayan ve arkadaşları değildi. Sanki bütün bunlar unutulmuş gibi Koçaş, hükümet tutuklamaların süratli kitle halinde yurdun dört köşesinde birdenbire ve aynı metotla yapılmış oluşundan dolayı bunun planlı bir eylemin sonucu olabileceğini düşünmüş ve süratle durumu inceletmiştir demektedir şimdi. Sadi Koçaş'a göre bütün bu işlerin baş sorumlusu MİT Müsteşarı Fuat Doğu'dur. Eski bakan, MİT eski müsteşarını şöyle tanımlıyor. Ankara'da yetkisiz bir makamın, yetkisiz, basiretsiz fakat cüretkar başı, aksine kesin emir almış olmasına rağmen keyfi alışkanlıklara dayanan bir tutumla valilere talimat vermiş ve Türkiye'de bir aydın avına girişilmişti. Bu sözlerin sahibi sanki 17 Mayıs gecesi, masum gençlerimizi kışkırtan yayın ve sözlerle kanunsuz hareketlere teşvik edenler diye bas bas bağırıp devletin güvenlik kuvvetlerine yeşil ışık yakan sorumlu bakan değildir. Sanki 12 Mart sanığıdır beyefendi. Sadi Koçaş devam ediyor. Bu bir oldu bittiydi ve akıllarınca öyle olacaktı. Ama hükümet bir taraftan tutuklananları serbest bıraktırırken bir taraftan da bu suça iştirak edenlerin tümünü hükümetin istifasını terazinin gözüne koymak suretiyle derece derece cezalandırmıştı. Tabii en ağır cezada bu işte yetki sınırı pervasızca aşan Ankara'daki müsteşar ile körü körüne böyle bir kanunsuz isteğe boyun eğerek kanun dışı tutuklamaları yapan valilere verilmişti. Bu satırları da okuyanlar, kim bilir Erim hükümeti MİT müsteşarını en ağır şekilde cezalandırmıştır diyeceklerdir. Sadi Koçaş Bey'in en ağır cezası nedir bilir misiniz? Lizbon'a büyükelçilik. MİT müsteşarını büyükelçi yaparak cezalandırmış Sadi Bey. Böyle ceza dostlar başına. Bugün de Sadi Koçaş Bey'i yeniden tanıdık. Görüyorsunuz, kendi sesleriyle okudukları bildirilerin unutulduğunu sanarak gerçekleri diledikleri gibi yansıtıyorlar. Önümüzdeki günlerde 12 Mart'ın bütün sorumluları birer ikişer böyle açıklamalar yaparak kendilerini temize çıkartmaya çalışacaklar. Bir mahkeme önüne çıkarılsalar kim bilir birbirlerini nasıl suçlayacaklar. 12 Mart'ın ayıbı susmalarına yetmiyor galiba. Yeni ortam 6 Kasım 1974. Basının namusu. Solda ve sağda vuruşanlar Metin Toker'in Milliyet Gazetesi'nde yayınlayıp Ankara Televizyonu ve Türkiye Radyoları'nda seslendirdiği incelemenin adıdır. Toker şimdi bu incelemesini kitap olarak da yayınlamıştır. Gelin hep birlikte kitabın 59. sayfasını okuyalım. Türkiye'nin bağımsız olmadığı, Türkiye'nin iç ve dış sömürücülerce sömürüldüğü, Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş savaşına muhtaç bulunduğu, savaşa savaşçı gerektiğine göre bunların sivil asker kesitinden çıkacağı işte böyle aldatmaca şeklinde beyinlere sokulmuştur. Türkiye'nin düzeni Doğan Avcıoğlu'nun satış rekoru kıran kitabının adıdır. Metin Toker'in karşı çıktığı bütün görüşler bu kitabın dayandığı temel inançlardır. Avcıoğlu'nun bu kitabı üzerine çeşitli eleştiri yazıları yayınlanmış, Toker de bu yazılara şu cümlelerle katılmıştı. Ben Doğan Avcıoğlu'nun metin sayfaları 526'ya kadar uzanan Türkiye'nin Düzeni kitabının 507. sayfasının dibine kadar imzamı atarım. Parantez içinde Milliyet Gazetesi 1 Kasım 1969. Metin Toker aynı yazısında Türkiye'nin kurtuluşunun bütün iktisadi iç yüzünü anlattığı bu devre, yani Atatürk dönemine dönülmesini isteyen Avcıoğlu'nu, yani o nefis incelemenin yazarını eleştirmektedir. Metin Toker'in 1969 yılının Kasım ayının birinci günündeki düşünceleri bunlardır. O günlerde Türkiye'nin Düzeni kitabının yazarı, aldatmacaları beyinlere sokan bir yazar değil, Metin Toker'in düşüncelerinin büyük bir bölümüne katıldığı nefis inceleme yazarıdır. Henüz ne kripto ne de politikanın aklı evvel amatörüdür. Biz bunları yadırgamıyoruz. Burası Türkiye. Daha dün altına imzamı atarım dediğiniz düşünceleri, 2 yıl sonra en ağır ve yakışıksız sözlerle suçlar, gizli örgütlerin raporlarına birer inceleme yazısıymış gibi imza da atabilirdiniz. Önemli olan, kendilerini savunma olanağından yoksun olan insanları suçlamak ve bu insanların düşüncelerini montaj yoluyla kullanmak ve bu işten de bir ihbarcı şehvetiyle zevk almaktır. Bay Metin Toker'in çok bağlı olduğu Batı ülkelerinde bir kişiye mahkum oluncaya kadar masum gözüyle bakarlar. 20 yıldır dedikodu yazarlığından bir türlü kurtulamamanın hırçınlığı içinde eski arkadaşlarını karalamak, onları komünistlikle suçlamak hiç kimseye şeref vermez. Metin Toker, ayrıcalıklı bir prens gibi elleri kolları bağlı insanlara tokat atmanın rahatlığı içinde yazı yazmakta ve radyolarda konuşabilmektedir. Ne büyük yazarlık ve ne büyük erkekliktir bu. 27 Mayıs devriminin getirdiği özgürlük ortamında Türkiye'nin bütün sorunları tartışıldı. Toplumun sosyal kökenleri, ekonomik sorunları, siyasal bilimin süzgecinden geçirildi. Tam 10 yıl Türk düşünce hayatı aydınının alın teriyle sulandı. Bilimin ışığı yükseldikçe karanlığın gücü kırıldı. Ulusal sorunlarımız öğrenildi, araştırıldı ve tartışıldı. Bu gelişim toplumun bütün kesimlerini etkiledi. Artık eski yazarlar okunmamaya başladı. Çünkü toplum yeni bir arayış içindeydi. Genç kuşaklar okumak, öğrenmek ve tartışmak istiyorlardı. Dedikodu yazarlığı iflas etmişti. Metin Toker bu ortamda eridiğini ve silindiğini görüyordu. Aranan, okunan ve sevilen bir yazar değildi. Yurt sorunlarını bilimin ışığı altında incelemeye ne kültürü, ne bilgisi, ne de kişiliği elverişliydi. Onun için tek yol, kayınbabasının hatıralarını yayınlamak ve kendisinden başka bütün yazarları suçlamaktı. İşte bugün Metin Toker'in kaleminden sadece siyasal dedikoduları değil, kompleksler içinde çırpınan bir yazar eskizinin bilinçaltını da okuyoruz. Yeni Ortam, 9-10 Ağustos 1971, Haftalık Dergi. İnleyen Nameler. 142. madde ıslah edilmelidir. Propaganda nedir, nasıl tespit edilir? Memleketimizde komünist olmak suç değildir. Bunun propagandasını yapmak suçtur. Bugün pek çok masum vatandaş, propagandanın ne olduğunu tefrikten aciz, polis zabıtları ile hatta ilkokulu bile bitirmemiş jandarma raporları ile isnatlar altında kalmaktadır. Üstelik bu 142. maddeden dolayı değil, daha başka maddelerden dolayı da böyledir. 141. madde, anayasayı teminat altına alan bir madde olarak olduğu gibi muhafaza edilmeli, 142. madde değişmelidir. Bu düşünceler 1964 yılının 6 Aralık günü Ankara Hukuk Fakültesi konferans salonunda doçent Uğur Alacakaptan'ın yönettiği TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, YTP Milletvekili Burhan Apaydın, eski Adalet Bakanlarından Sahir Kurutluoğlu, SBF Öğretim Üyesi Muammer Aksoy, Sosyalist Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Reşit Eyüboğlu'nun katıldıkları Türk Ceza Yasası'nın 141-142. Maddeleri konulu açık oturumda bir AP'li milletvekili tarafından söyleniyordu. Kimdi bu AP'li milletvekili? Hemen yanıtını verelim. Bugünkü AP'de grup başkan vekilliği yapmakta olan Cihat Bilgehan. Bilgehan bugün sabıkalı muhalefetin önemli adamlarından biri. Parlamento kürsüsünden sık sık sesini duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde af konusu dolayısıyla da bir zamanlar değiştirilmesini istediği, pek çok masum vatandaşa haksız olarak uygulandığını belirttiği 142. maddeden mahkum olanların affedilmemeleri için elinden geleni yapacak. İnsanların düşünceleri zaman geçtikçe gelişir. Bilgehan'ınkiler ise zaman geçtikçe gerilemektedir. 10 yıl önce özgürlük adına savunduğu düşüncesini bugün demokrasi adına reddetmektedir bu demirbaş AP'li politikacımız. Bu 141-142. Madde yıllarca egemen çevreleri çok tedirgin etmiş. Bu maddelerin değiştirilmesini ya da uygulanmalarına açıklık getirilmesini isteyen bütün özgürlükçü düzen yanlıları komünist sayılmıştır. Devletimizin gizli örgütleri de bu maddeyle ilgilenenleri bir çeşit gözaltında tutmuşlardır yıllardır. İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 963-929 sayılı dosyasına Milli Emniyet Başkanı Tuğgeneral Fuat Doğu tarafından yazılan yazıda 141 ve 142. maddenin değiştirilmesini isteyenler, maksat ve niyetleri malum ideoloji mensupları olarak sunulmuştur. T.C. Mah K. Serv. S.F. Şube 1. M.D. sayı 165.666 sayılı ve 11 Şubat 1963 tarihli yazıda Fuat Doğu diyor ki, Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddeleri anarşizme ve komünizme karşı memleket bünyesini korumaya matuf hususatı ihtiva eden hükümlerdir. Son zamanlarda maksat ve niyetleri malum ideoloji mensupları tarafından 141 ve 142. maddelerin fikir hürriyetine ve anayasaya aykırı olduğu iddiası ile bir kampanya açılmış bulunması. 141 ve 142. maddelerin antidemokratik olduğunu ve kaldırılmasının icap ettiği efkar-ı umumiyeyi aksettirmek için başvurulmuş maksatlı toplantı. Fuat Doğu devam ediyor ve 141-142. Maddelerin kaldırılması ya da değiştirilmesi için İstanbul'da düzenlenmiş toplantıya katılan bir öğretmenin cezalandırılmasını istiyor. Cihat Bilgehan da 141 ve 142. maddeleri tartışma konusu yapan bir açık oturumda 142. maddenin adaletsiz uygulanmasından söz ettiği ve açıkça 142. maddenin değiştirilmesini istediği için devletin gizli örgüt başı tarafından tanımlanan maksat ve niyeti malum ideoloji mensubu sayılabilir mi hiç? Şimdi Bilgehan 142. maddeden mahkum olanların affına karşı çıkıyor. Serin kanlı düşünelim. Burada iki olasılık var. Ya Cihat Bilgehan 10 yıl önce 142. maddenin değiştirilmesini isterken samimiydi ya da şimdi 142. maddeden mahkum olanların affına karşı çıkarken gerçek duygularını dile getirmektedir. Birlikte düşünelim. Ya bu maddeler sağcı politikaların değiştirilmesini isteyecekleri kadar antidemokratiktir ya da bu maddelerin kaldırılmasını isteyenlerin hepsi komünisttir. Bilgehan'ın bu konuşması Fuat Doğu'nun ilgili yazısı ile karşılaştırılırsa yine iki soru geliyor akla ister istemez. Bilgehan ya maksat ve niyeti malum bir komünisttir ya da AP tüzük programına inanmış bir siyasetçi. Yok, eğer hem 142. maddelerin kaldırılmasını istiyor hem de bu maddeden mahkum olanların cezaevlerinde kalması için elinden geleni yapıyorsa, ne 10 yıl önce 142. madde değişsin derken samimiydi, ne de bugün 142. maddeden mahkum olanlar affedilmesin derken samimidir. Bu sorular yanıtlanırsa ortada bir tek sorun kalıyor. Bilgehan diyebilir ki, ben o zaman böyle düşünüyordum, şimdi de böyle, ne var bunda? O zaman da biz soracağız. 1964 yılında pek çok masum vatandaşın 142. maddeden mahkum edildiğinden söz ediyordunuz. Kimdir bu masum vatandaşlar? 142. madde hiç değişmez fakat siyasetçiler hep değişir mi diyeceksiniz yoksa? Yeni ortam 26 Mart 1974. Yassıada'dan geliyormuş. 27 Mayıs 1960 devriminden sonra Yassıada'da yargılanan Demokrat Partililer hakkında bir gazetecinin kaleme aldığı Yassıada'dan Geliyoruz adlı kitaptan bir sayfa çevirelim. Bir gazeteci, Demokrat Partililer hakkında şunları yazıyor. Güzel Marmara'mızı süsleyen 77 muhtelif adalardan birine yakın iki tanesi vardır ki, halk dilinde bunlara hayırsız denir. Aslında ise birinin adı Sivri, diğerinin ise Yassı'dır. Vaktiyle bunlardan hiç istifade edilmez, sadece bir şehir içinden toplanan başıboş köpekler sürülerek ölüme terk olunurlardı. Geçmişte bazı hükümdarların hapsolunduğu ve çoğu kitaplara konu teşkil eden bu yerlerden son yıllarda faydalanılmaya başlanmış, mükemmel tesislerle askeri bölge haline getirilen bu adalardan birine yine askeri bir okul yapılarak Şirin Marmara'mızın koynunda mavi suların serinliğine karşı tunçlaşan göğüsleriyle Barbarosların, Turgut Reislerin torunları olduklarını her hal ve tavırlarıyla haykıran Türk Bahriyelilerinin ders ve talim görmeleri sağlanmıştır. Yassıada hakkındaki bu tarihsel bilgiyi verdikten sonra gazeteci siyasal yorumunu da yapıyor. Dikkatle okuyunuz lütfen. Fakat o zavallı Yassıada, o bedbah Yassıada kim bilir tarihin hangi devrinde hangi büyük günahı işledi ki şu anda 30 milyonun lanetini üzerinde taşıyan 531 kişinin ayak temaslarını hissetmenin ızdırabı ile yanıp kavrulmakta ve İstanbul'un başıboş köpeklerinden sonra Türkiye'nin de başı gibi beyni de boş köpeklerini taşımanın acısı ile sancılanıp kıvranmaktadır. Bu 531 kişinin neden yassı adaya alınıp da sivrinin en sivri yerlerine oturtulmadığı hususu bertaraf, biz şahsen hayırsız adalardan biri olan yassının en büyük hayırlardan birini işlediğine inanıyor ve memleketimizi saran korkunç mikrop topluluğunun küçük bir toprak parçasında tecrit ettiği için önünde hürmetle eğiliyoruz. Bu gazeteci Celal Bayar için de şu satırları yazmış. Okuyunuz. Tekmil matbuat ve ilgilileri atlatarak herkesten önce yassı adaya gittik ve günlerce 531 sabığın aralarında dolaşarak günlük yaşayışlarına, konuşmalarına, yemelerine ve içmelerine dair dünya kadar doküman toplayıp bu kitapçığı meydana getirmek imkanını bulduk. Yassı adaya nasıl mı gittik? Vapurla. Hayır. Motorla. Hayır. Helikopterle. Ne münasebet. Ya neyle? Gayet basit. Ne yaptık biliyor musunuz? Hocalıktan kaçma, komitacılıktan bozma, ilkokuldan atılma, adıyla sanıyla haşmetli köpek hırsızı Celal Bayar'ın günahlarını köprü yaptık. Önce mesafe uzun olduğu için yassı adaya kadar bu günahların kâfi gelemeyeceğini zannederek Refik Koraltan'ınkinden de bir miktar yanımıza almayı ihmal etmedik. Fakat tamamen yanıldığımızı ancak yassı adaya vardığımızda emekli at, devletli it hırsızı Celal Bayar'dan artan bir yığın malzemeden anlayabildik. Alakalılar Celal Bayar'ın günahları ile değil yassı adaya, okyanusa dahi köprü kurulabileceğini bize neden sonra söyledi. Evet, böyle başlayıp böyle sürüp gidiyor kitap. Kim yazmış acaba bu kitabı? Açıklayalım. Tercüman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Saadettin Çulcu. Yani şu. Bugün Celal Bayar'ın liderliğinde oluşturulmak istenen Milli Cephe'nin gayri resmi yayın organının genel yönetmeni, 14 yıl önce aynı insanlar için korkunç mikrop topluluğu, başıboş, beyni de boş köpekler demekte ve Celal Bayar içinde köpek hırsızı, it hırsızı diye yazmaktadır. Bütün bunlar ayıp ve çirkindir. Kitap 96 sayfa. 1960 yılında Dizer Gonca matbaasında basılmış. Yazarının adresi de yazılmış. Saadettin Çulcu, Cağaloğlu, Gazi Sinan Paşa Sokak, numara 10, 7 San, kat 4, No 1, İstanbul ve 250 kuruşa satılmış kitap. Bu belgeyle Türkiye'de sağ basının bütün samimiyeti kanıtlanmış oluyor. Sermayeci azınlığın sözcüleri dün en ağır sözcüklerle suçladıkları insanları bugün alkışlayabiliyor. Meslek onuru mudur bu? Basın ahlak yasasının bir gereği midir? Bilemiyoruz. Bilebildiğimiz sadece şudur. Biz devrimciler ne dün köpek dediklerimizin peşinden koşar ne de bizlere bir zamanlar mikrop topluluğu adı takanların avukatlığına tenezzül ederiz. Bir yanda Milli Cephe adı altında sermaye sınıfının vatan cephesini kurmaya çalışanlar, öte yandan dün sevdikleri adamları bugün baş tacı yapan gazeteciler. Bu belgeyi Bayar'ın liderliğinde kurulması istenen Milli Cephe'nin kurucularına ve savunucularına ibretle sunuyoruz. Yeni ortam 30 Mayıs 1974. Tarafsızlık adına. Basın özgürlüğünün önemi baskı dönemlerinde çok daha iyi anlaşılıyor. Diktatörlerin devlet koltuklarına bağdaş kurdukları günlerde özgürlükten yana olan kalemler silah zoruyla birer birer kırılmak isteniyor. Direnen direniyor, direnemeyen de ya susuyor ya da kalemini diktatörden ve baskıdan yana kullanıyor. Bunları bir bir yaşadık. 12 Mart faşizmi gelir gelmez yazar Çetin Altan ve İlhan Selçuk'u tutuklayıverdi. Bir süre sonra Cumhuriyet ve Devrim gazeteleri ve Ortam dergisi kapatıldı. Aynı günlerde Cumhuriyet gazetesinde bir iç darbe düzenlenerek Nadir Nadi ve arkadaşları gazete yönetiminden uzaklaştırıldı. Doğan Avcıoğlu, İlhami Soysal, Muammer Aksoy, Mümtaz Soysal, Bahri Savcı da hemen gözaltına alındı. O ünlü balyoz harekatı gecesinde İlhami Soysal, Mümtaz Soysal, Bahri Savcı, Cahit Talas, Halit Çelenk, Niyazi Ağırnaslı, Uluç Gürkan'la birlikte aynı koğuşta buluştuk. 12 Mart faşizmine karşı çıkabilecek ne kadar hukukçu ve yazar varsa hep birlikte gözaltına alınmıştı. Tarık Zafer Tuna'ya, İsmet Sungur Bey, Uğur Alacakaptan da birer ikişer koğuşlara getiriliyordu. O günlerde Kemal Bisalman tarafından çıkarılan Ortam dergisinin öyküsü çok ilginçti. Dergi yayın hayatına başladığında başyazarı Mümtaz Soysal'dı. Soysal bir süre sonra gözaltına alındı. Derginin yazarlarından İlhami Soysal da aynı günlerde tutuklandı. Başyazarlık görevini bu kez Profesör Muammer Aksoy üzerine aldı. Aksoy da bir süre sonra sahte bir ihbar mektubuna dayanılarak tutuklandı. Derginin yazarlarından Ali Sirmen de tutuklanınca Sirmen'den boşalan yere ben yazmaya başladım. O günlerde gözaltından yeni çıkmıştım. Dergi sıkı yönetim mahkemelerindeki yargılamaları yayınlıyor ve devrin yöneticilerini eleştiriyordu. Dergi bir kez daha kapatıldı. Bu kez Yeni Ortam adıyla yayın hayatını sürdürmeye başladı. Fakat sıkı yönetimden gelen baskılara göğüs germek olanaksızdı. Sonunda dergiyi basacak matbaa bile bulamadı bir Selman. Devrin sıkı yönetim adli müşaviri Albay Turgut Akan, Yeni Ortam ile uğraşmayı baş görevleri arasına almıştı. Yeni Ortam bu koşullarda kendi kendini kapatmak zorunda kaldı. Ben de bir süre sonra yeniden tutuklandım. Bütün yazar çizer takımının gözaltına alındığı ve tutuklandığı günlerde Abdi İpekçi'nin yönettiği Milliyet gazetesinde Metin Toker, Sağda ve Solda Vuruşanlar adlı yazı dizisiyle 12 Mart yöneticilerine ideolojik ve siyasal dayanak sağlamaya çalışıyordu. Metin Toker'in eleştirdiği ve saldırdığı yazarların çoğu cezaevlerindeydi o günlerde. Toker de bunu fırsat bilip Milliyet'teki köşesinden eli kolu bağlı insanlara tokat atmanın zevkini çıkarıyordu. Sonra aynı Metin Toker, Milliyet'te yayınladığı bu yazı dizisini Silahların Gölgesinde televizyon ekranından seslendirme olanağını da buldu. 12 Mart faşizminin hüküm sürdüğü günlerde Milliyet gazetesi doçent doktor Çetin Özey'in pişmanlık notlarını da yayınlamaya başladı. Direnen faşizm diye kitap yazıp 3 aylık hapis hayatına direnemeyen ve bir zamanlar Marksizmin ve Leninizmin mangallarında kül bırakmayan Çetin Özek, ben yaptım, siz yapmayın diyerek komutanlar önünde diz çöktü. Bunun için de Milliyet gazetesini seçti nedense. Devam ediyoruz. Emekli Kor General Cemal Madanoğlu, bazı kurmay albaylar ve Doğan Avcıoğlu, İlhami Soysal, İlhan Selçuk, Ali Sirmen gibi yazarlarla birlikte tutuklandı. Askeri savcı, Madanoğlu ve arkadaşlarını suçlayarak her birinin yıllarca hapsini isteyen bir iddianame hazırladı. Abdi İpekçi'nin yönettiği Milliyet gazetesi bu iddianameyi bir fotoroman kurgusu içinde günlerce yayınladı. Aradan aylar geçti. Emekli General Madanoğlu ile birlikte Doğan Avcıoğlu, İlhami Soysal, İlhan Selçuk, Ali Sirmen hep birlikte beraat ettiler. Mahkeme beraat kararında, sanıkların suç işlemediklerine tam bir vicdani kanaat getirilmiştir, dedi. Gerekçeli kararda geçen haftalarda açıklandı. Mahkemelerde bile iddia-savunma eşitliğine uyulması usul hukukunun temel kurallarındandır. Fakat Abdi İpekçi yönetimindeki Milliyet, iddianamelerdeki gerçek dışı suçlamaları yayınlamayı gazetecilik saymakta, ancak aynı sanıklar beraat edince bu beraat kararını görmemezlikten gelmektedir. Eğer tarafsız gazetecilik yapılıyorsa, buyurun, beraat kararını da aynı biçimde ve aynı özen göstererek yayınlayın. Merak ediyorum, acaba Sayın Abdi İpekçi, Uluslararası Basın Enstitüsü toplantılarına gittiğinde, bizim basın ahlamız budur. Arkadaşlarım cezaevindeyken, onların aleyhindeki her türlü yayını yapar, beraat ederlerse hiç sesimi çıkarmam. Basın özgürlüğü bu demektir, demeyecektir herhalde. Sıkı yönetimin zulüm çemberinden geçmiş Mümtaz Soysal'a, Milliyet gazetesinde köşe vermekle günahların unutulduğu mu sanılmaktadır? Yeni Ortam, 24 Ocak 1975. Ayrım sonu.